Ayrım 2.
Yak şimdi de bakalım. Madem ki dostluk dirildi, işte bu kadar zayıf, bu kadar aciz, bu kadar yoksulum. Kibritim de yok der gibiydi. Niko onun sigarasını yaktı. Salih faytona binmişti. Elindeki paketi onun dizlerine koyarken, içinde sigara da var dedi. Sağ ol Niko. Haydi güle güle. Yağmur deli gibi yağıyor, fayton iki taraflı ağaçlı caddeden vadiye doğru tırısla gidiyordu. Karşıda yükselen topyeri ile çobankaya yağmurun ve bir kör dumanın ardından hayal meyal görünüyordu. Analar, analar, analar ve bir ana. Topyeri ile çobankayanın arasındaki tekke deresini bir üçgenin tabanı gibi kapatan Taşoluk Sokağı, iki fırını, bir bakkalı, bahçeli ve iki üç katlı evleriyle Akşehir'in gözde semtlerinden biriydi. Sokağın tam ortasında Halıhane'nin büyük bahçesine dayanan bir çıkmaz vardı. Salihlerin evi bu çıkmazın sol tarafında en dipteydi. Bir vakitler üç kız, ikisi oğlan, beş çocuklu bu ev, o devrin kendine mahsus varlık ve saadeti ile cıvıl cıvıldı. Sonra kızlar gelin olup gittiler ve kendi alın yazılarını yaşamaya başladılar. Oğlanlardan büyüğü harbin daha ilk yılında Çanakkale'de şehit düştü. Öteki babasının ölümünü Şam'dayken haber alan Salih, işte şimdi artık bir ihtiyar dulun sessizliği ve yoksulluğu ile dolan o evin kapısı önünde faytondan iniyordu. Salih arabadan köşe başında inmek istemişti. Fakat Ligor tembihliydi. Kapının önüne kadar götürdü. Üstelik Salih bu sokaktan böyle tek kollu, tek kolunda pis bir torba ile geçmek istemiyordu. Bu iş nasıl olsa olacaktı. Ama ilkin verdiği bir korku vardı. Bu da az şey değildi. Bir eyvallah da Ligor'a çektikten sonra arabadan indi. Hiçbir tarafa bakmadığı halde bütün sokak halkının pencerelere üşüştüğünden emindi. Atların nal sesleri buna yeterdi. Mühim olan ise karşı evin penceresiydi. Acaba Raziye orada mıydı? Orada idi de Salih'in bu halini görünce içi fenalaşmış mıydı? Bir dünya çöker de insanın içi fenalaşmaz mı? Nitekim Salih hastanede kendine gelir gelmez ilk olarak Raziye'yi hatırlamış ve bitti diye düşünerek şarapneli bir kere daha yemiş gibi olmuştu. Tahta kapının aşı boyaması yer yer dökülmüş, kanatları iyice kaykılmıştı. Fakat ucuna küçük bir kızılcık dalı bağlanmış ip olduğu gibi duruyordu. Çekti onu, kapı açıldı. Salih, Bismillahirrahmanirrahim diye mırıldandıktan sonra neşeli bir sesle bağırdı. Ana ben geldim. Taşlık hatırladığından daha serin, çok daha loştu. Karşıdaki bahçe kapısı aralıktı. Ve bu aralıktan tavuk kümesi görünüyordu. Çilhoroz, paçalı tavuk, kuraziye adını taktığı kar gibi beyaz tombul ve takkeli tavuk. Sonra başkaları. Onlar elbette çoktan gitmişlerdi ama torunları da yoktu. Kümes bomboştu. Bırakılmış evleri andırıyordu. Soldaki mutfağın kapısı ardına kadar açıktı ve mutfak da çoktan terk edilmiş gibiydi. Salih'in sesi neşeyi artık büsbütün kötü taklit ediyordu. Ana ben geldim diyorum sana. Kapıyı kapattı. Taşlık büsbütün karardı ve yukarı sofanın tahtaları hızlı hızlı gıcırdadı. Salih, Salih, Salihim. Bir kadının bu sesi çıkarabilmesi için ana olması, bir oğlunu şehit vermesi, dul kalması ve nihayet son oğlunu da işte böyle cepheden beklemesi gerekti. Ve insanın harbin ne demek olduğunu anlaması için bu sesi işitmesi gerekirdi. Ve bu sesi hiçbir ana bir ikinci defa tekrarlayamazdı. Tekrarlamaya gücü yetmezdi. Onun da imdadına gözyaşları yetişti. Ana diyen dillerin dert görmesin. Ana diyen dillerin şeker yesin, bal yesin. Merdiven basamakları sarsılıyordu. Üçüncü basamakta kucaklaştılar. Yaşlı kadıncağız nasıl da bir kuvvetle sarılıyordu oğluna. Bu kolları çözmek için ecelin kuvveti bile az gelirdi. Sonra kendini bıraktı ve sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Sık sık, Salihim, Salihim diyordu. Fakat artık salıncaktaki bebeğe söyler gibiydi. Ve birden dondu kaldı, ağlamıyordu da. Neden sonra ve büyük bir zorlayışla, kolun diyebildi. Salih'e inme trenden, al başını git dedirten facia başlıyordu. Her şeyi önceden hesaplamış olması işine yaradı. şaşılacak bir can sıkıntısı ile ''Aman sen de be ana, geldiğime şükredecek yerde kalkmış kolun'' diyorsun. ''Harp bu be ana.'' Şimdi şakacılığı da şaşılacak kadar tabii idi. ''Bir kolun lafı mı olur? Afyonlu bir çavuş başını bıraktı da döndü memleketine. Daha neler var, harp bu.'' Kadıncağız uykuda gibi tekrarladı. ''Harp bu, öyle.'' Sustular. Dışarıda yağmur olanca hızıyla devam ediyor. Kül rengi aydınlık gitgide esmerleşiyordu. İçeride ise gece başlamıştı bile. ''Lamba nerede ana, yakayım.'' ''Yakalım ya.'' Kaçar gibi uzaklaştı. Salih ne yukarı çıkabiliyor ne de aşağı inebiliyordu. Bulunduğu basamağa çakılıp kalmıştı. Biraz sonra anası geldi. ''İspirte de kalmamış, var mı sende?'' Salih kibrite olmadığını biliyordu ama yine de ceplerini karıştırdı. ''Yok bende de, dur dur, belki torbada vardır.'' Taşlığa indi, bahçe kapısından sızan belli belirsiz ışıkta Niko'nun verdiği paketi açtı. Sucuk, peynir, konserve, reçel, 3 paket İtalyan sigarası ve bir kutuda kibrit. ''Varmış varmış, getir lambayı.'' Lamba değil, kandildi ve haşhaş yağı kokuyordu. Gazı kalmadı da ve teselli etmek içinmiş gibi çabucak ekledi. ''Kimse de yok ki.'' Salih kandili yaktı. ''Biraz su ısıtsak ana, pek kirliyim. İlaçlı suya batırdılar ya, trende yeniden bitlendik galiba, yıkanıvereyim.'' Kadın, ''Tabii tabii'' dedi ve mutfağa koştu. Salih de ardından ışığı götürdü. Kandili sol eliyle tuttuğu, üstelik iyice de yana aldığı için yüzünün sağı belli olmuyordu. Onu da sabah görsün diye düşünmüştü. ''Senin karnın da açtır, ben yedim de.'' ''Ben de yedim, istasyonda.'' Niko ikram etti. Kadın yutkundu ve kendini zorladı. ''Sağ olsun, kötü çıkmadı pek o gavuroğlu. Bize de öteberi getirdi durdu. Neyse işte.'' Kasabada da cephedekine benzer bir şeylerin olduğu belliydi. Üstüne varmadı. Onları yarın çarşıda öğrenirdi. Şubeden geçen hafta haber verdiler geliyor diye. Ha bugün ha yarın, bekleye bekleye bir hal olduk. Tren çok oyalandı yollarda. Mutfakta biraz önce bir şeyler yendiğini belli edecek hiçbir şey yoktu. Gitti, taşlıktan Niko'nun paketini getirdi. ''İki lokma bir şey yiyiverelim ana.'' ''Yedim be Salih.'' ''Demek bunun da yalanı olurmuş.'' ''Hele hele, bak reçel de var.'' Ekmek tenceresi hep eski yerindeydi. Kandili ocağın yanına astı, tencerenin kapağını kaldırdı, boştu. ''Bitmiş mi?'' Ekmeğin dünden bittiğini bilen sanki o değildi. Salih'in içi önce cız etti, sonra da katılaşıverdi. Fakat yine de gülmek, sarılıp anasını şapur şupur öpmek istiyordu. ''Bende peksimet var, pek güzel olur reçelle, dur çıkarayım.'' Torbayı karıştırırken eline ilk önce Adana istasyonunda çaldıkları soğanlardan biriyle taş gibi olmuş bir ekmek parçası geldi. Bir türlü tek başına kalıp da yiyememişti bunları, içi dışı peksimet olmuştu. Ocak tutuşmuş, duvarlarda alevler oynamaya başlamıştı. Peksimetleri alıp mutfağa girdi. ''Keser nerede? Bir de bıçak ver. Yavur işi bunlar Salih. Zehirli filan olmasın.'' Salih güldü. ''Yok ana, bunları da Niko verdi.'' ''Ne bileyim ben, çok işittik de. Gavurlar zehirli şeyler bırakırmış kaçarken.'' ''Bunlar öylesi değil, hadi buyur.'' Kadın peksimetle başa çıkamıyordu. Fakat elinden geleni yaptı ve epeyce yedi. Salih epeyce tereddütten sonra sordu. ''İç çamaşırı gibi bir şeyler var mı?'' Kadın canlandı. ''Var ya var. Babanınkilerden çıkarayım sana.'' Çıkmaya davrandı. ''Işığı al sen. Burada ocağın şavkı var.'' Anası yukarıda 2 yıldır el sürmediği bir çamaşır bohçasını açarken Salih de hasır iskemleye çökmüş ve çenesi avucunda alevlere dalıp gitmişti. Biri huzur ve ümit günlerinin hatıraları ile mahzun, öteki 3 yıldan beri ilk defa yorgundu. Çıtırdayan ocak, sahanlar, tencereler, iskemle, kapı, tavan, gusülhane, kilim, sedir, çarşaflı, yorganlı yatak, odalar, kısacası ev işte. Uykusuzluğun, yorgunluğun bitkinlik haline kadar varması başka, uykusuzluğu, yorgunluğu, pisliği, açlığı duymak başka şeydi. Salih şimdi bunları duyuyor ve sağ kolunun yokluğuna, yüzünün harap haline rağmen saadet denen şeyi sezer gibi oluyordu. Yalnız kol ve yüz meselesi de değildi. Herkesin, çolak Salih de dahil, Dört elle sarıldığı tatlı hayat artık dul ve ihtiyar bir kadınla sakat oğlunun karşısında günleri, hatta saatleri sıra dağlar, yalçın yarlar gibi dizecek. Her günü bir Kütülamare veya Demmer Tepesi savaşına döndürecekti. Ama uyku göz kapaklarını ağırlaştırıyor, kanının akışı ağdalaşıyor ve Salih hazla gülümsüyordu. Dışarıda rüzgar fırtınaya çevirmiş, hızı dinmeyen yağıştan binlerce kırbaç yaparak camları, çatıları, duvar ve sokak kapılarını dövmeye başlamıştı. Pervazlar sarsılıyor, zangırdıyordu. İçeride ise alevler, tatlı bir ılıklık, sessizlik, huzur ve dinlenme, yorgan altında uyuma imkanı vardı. Harpte cephenin mutlak bir emniyet altına alındığı günler olmuştu. Salih alevleri dalgın dalgın seyrederken bunları hayal meyal hatırlıyor, hatırlıyor ve işte öyle hazla gülümsüyordu. Savaş elbette başlayacak ve ecel işaret parmağını akıl dışı bir hız ve kayıtsızlıkla her yöne birden uzatıp duracaktı. Fakat kurtarılmış, garantiye alınmış birkaç gün, hatta birkaç saat hayat içinde bir başka hayattı. Anası da yukarıda zamanı çekip uzatmaya, saniyeleri dakika yapmaya çalışıyordu. Mis gibi kokan çamaşır bohçasında yaşama denilen sonsuz dram, hesapların, kitapların, ümitlerin iflası vardı. Kadın bir tek cümle kuramadan bu duygu ve seziş sağanağının altında eziliyor, yine cümlelerini bulamadığı endişeler, üzüntüler ve ümitsizliklerle ölümü bir dua dileği haline getiriyordu. Farkına varmadan tekrar tekrar içine çekiyor, her iç çekişi ancak bir ah fısıltısı ile nefes kesilmesi olmaktan kurtarabiliyordu. O değil bu, yok şu şu, fakat öteki daha iyi, seçimin bu kadar da zoru olur muymuş? Birbirlerinden hiç de farklı olmayan don, fanila, çorap ve gömleklerden birer tanesini almak için dakikalar geçirdi. Sonra bahçe tarafındaki odaya giderek aynı ağırlıkla yatağı serdi. Salih alevlerin içinde kaybolmuş gitmiş, anasını çoktan unutmuştu. Kadın da oğlunu unutmuştu fakat bambaşka bir unutuştu bu. Unutuş da değil de sadece çölde bırakılan koldan ibaret bir hatırlayış. Su kaynamaya başlamıştı. Salih silkindi. Ana, bu oldu. İyi. Gel de ılıştıralım. Anasına muhtaçtı. Kadın çağırışın pek farkına varamadı. İndiği zaman yatağını da yaptım dedi. Su kabını beraber taşıdılar. Soğuk su kabını gusülhaneye Salih taşıdı. Anası kibrit kutusu kadar kalmış bir sabun getirdi. Cimri sayılabilecek bir idareli kullanış olmasa o da çoktan biterdi. Salih, benim torbada sabun var dedi. Bunu söylemeye mecbur saymıştı kendini. Sonra, hadi sen yat ana dedi. Niye? Yatsıyı bekleyeceğim zati. Konuşmaz mıyız? Konuşuruz, konuşuruz da ben pek yorgunum. Kadın telaşlandı. Elbette, elbette. Sen yatarsın, işte giyeceklerin. Gitti. Salih torbasını aldı, boşalttı. Kandilin kör ışığında sefalet pek belli olmuyor, her parça bir hatıra ve duygu değerini koruyabiliyordu. Çamaşırları tekrar torbaya doldurdu. Soyundu, çıkardıklarını da oraya bastı. Bunların iyice kaynaması lazımdı. Fakat elbise işi büyük dertti. Ondaki bitleri ne yapmalıydı? Başka bir elbisesi yoktu. Bunları da öyle bir yere koymalıydı ki bitler etrafı sarmasın. Sabah ola, hayır ola diye dolak, külot, serpuş ve ceketini de torbaya koydu. Ağzını büzerek gusülhanedeki çiviye astı. Başını üç defa sabunladı, çitiledi, çitiledi. Bütün vücudunu tek eliyle ne kadar mümkünse o kadar sabunladı. Ovdu ve bol bol su dökündü. Vücudu da ruhu da yenilenmiş gibiydi artık. Hele babasının çamaşırları ile geceliğini giyince büsbütün bir başka adam oldu. Uykuda daha bir tatlı arzu haline almıştı. Sofaya çıktı, anası pencerenin önündeki sedirde büzülmüş oturuyordu. Ana, temiz temiz bir öpeyim de öyle yatayım dedi. Eline uzandı. Bin yaşa Salih'im, el öpenlerin çok olsun. Sesi tuhaf bir şekilde donuktu, duygusuzdu. Oğlunu kucakladı ama bu işi bir makine gibi yapmıştı. Salih tertemiz yatağın içinde yeni bir insan gibi çabucak uykuya dalarken anası da, o da el öpenlerinin çok değil, hiç olmayacağını pek iyi biliyorlardı. Kadının hüznü burada ebedi ayrılışın melalinden de koyuydu. Bu ev gelin ve torunlar görmeyecekti. Bir başka gün başlıyordu. Salih horultulu, inlemeli, çırpıntılı fakat derin uykulu bir gece geçirdi. Top atsalar kulağının dibinde uyanmazdı. Belki de rüyasında bin bir topun birden sağ koluna gülle yağdırdığını görmüştü. Fakat gördüğü rüya ne olursa olsun ister kabus ister hurili Kevserli asla hatırlayamayacaktı. O 3 yılın uykusunu uyuyordu. Anısı sık sık uyanmış, her uyanışında da giderek üstünü sıkı sıkı örtmüştü. Salih bunları da fark etmedi. Sabah namazından yarım saat kadar sonraydı. Salih hala inliyor, horulduyor, yarım yamalak kelimelerle sayıklıyordu. Kadın üstünü yine açmıştır diye odaya gitti. Şafak söküyordu. Yağmur dinmişti. Gök masmavi, pencereleri doğuya bakan oda güneşin ilk ışıklarıyla aydınlıktı. Ve Salih'in yüzü olduğu gibi görünüyordu. Sağ kulak yarım, yanak paramparça, yırtılmış dudağın aralığından görünen kırık dişler. Kadının gözleri büyüdü, büyüdü ve donup kalan göz kapaklarının arasından camlaşıp kaldı. Bir, hepsi o kadar ve sersemlemiş bir halde kaçar gibi dışarı fırladı. Merdivenleri yuvarlanır gibi indi, mutfağa girdi, raftan bir sahan aldı, onu tekrar yerine koydu, ekmek tenceresinin kapağını açtı, kapadı ve hasır iskemleye çöküp kaldı. Artık iki yanına sallana sallana ağlıyor, sesini boğmaya çalışarak ''Salihim, Salihim'' diye inliyordu. Sonra bu da bitti ve donup kaldı. Aradan ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi, kapı çalınıyordu. Birisi idare edermiş gibi kalktı, gidip kapıyı açtı. Gülümseyen bir kız çocuğu, elinde bakır bir tepsi, tepside küçük bir tencere. Kadın boş gözlerle bakarak, ''Hımm'' dedi. ''Salih ağam gelmiş de.'' ''Gelmiş ya, gözünüz aydın.'' diyor anam. Kadın kendini zorlaya zorlaya cümleyi buldu. ''Aydının içinde kalın.'' ''Anam bunu gönderdi, Fatma teyzenin telaşı vardır, şunu yiyiversinler.'' diyor, ''Bulamaç.'' ''Bulamaç mı?'' Kızcağız şaşırmıştı. Tepsiyi biraz daha uzattı. ''Buyur.'' ''Ha.'' Önce tepsiyi almak istedi. Sonra tencereyi almak icap ettiğini anladı. Fakat uyanmış değildi ve artık asla uyanmayacaktı. Ara sokağın Fatma Hanım teyzesi artık deli fadik olmuştu. Oğlu kalktığı zaman onu mutfaktaki iskemlede oturur buldu. Ve bir dokunan olmasa orada hep öyle kımıldamadan kalacağını anladı. Fakat bunun neden böyle olduğunu anlayamadı. Sebebini sonra öğrenecekti. Salih gerçi yüzünün halini düşünüyordu ama bu daha çok sokaklar ve çarşı içindi. Anası nasıl olsa kolunun uçtuğunu öğrenmişti. Ötesi teferruattı. Ona böyle geliyordu. Çarşı pazar endişesine gelince bu işte Akşehir'e dönmeye karar verdiği gece kapanmıştı. Salih bunu sık sık tekrarlayarak yüreğine cesaret vermeye çalıştı. Başardı da. ''Ana ne var o tencerede?'' ''Hı?'' ''O tencerede ne var?'' dedim. ''Hı?'' Salih kendini zorlayıp gülüyor. ''Hı mı var?'' O da gülüyor fakat bu duygusuz bir gülüş. Salih güldü diye. ''Ana be!'' silkeleniyor. ''Ana mı dedin?'' Salih eğilip başındaki ak tülbendi öpüyor. ''Ana dedim elbette. Ana, ana, ana. De bir tanem.'' Ve konuşmalar hep böyle devam ediyor. Soğumuş bulamaç. Bulamaç mı? Salih un çorbasını ısıtıyor. Gel hadi içelim. 2 kaşık çıkarıyor ve zorla içiriyor. Ana su koy ver de ateşe şu benim çamaşırları kaynatalım. Bu işi de öyle yaptırabiliyor ve artık cümleyi buluyor. Anama bir hal olmuş. Hadi sen çık yukarıda otur ana ve çıkarıp sedire oturtuyor. Salih elindeki değnekle kaynayan suyun içindeki çamaşırlarını bastırıyordu. Hiçbir şey düşünmeden dalıp gitmişti. 10 saatlik uyku 3 yıllık yorgunluğu suyun yüzüne çıkarmıştı. Yatmak, yalnız yatmak istiyordu. Kapı çalındı. Kim o diye seslendi. Niko, ben Salih. Salih kapıyı açtı. Ben Terzi Niko. Güzel yüzü geniş bir gülümseyişle ışıl ışıldı. Sıhhatli, sağlam, hareketli, dinç ve kendinden emindi. Arada hiçbir bit yeniği bulunmasa, böyle biriyle dost olmak bir ikinci hayat kazanmak gibi bir şey olurdu. Salih, Buyur dedi. Yeni mi kalktın? Yo, epey oldu. Giyinmedim de. Niko güldü. İyi ki giyinmemişsin. Elinde bir bohça vardı. Salih ne yapacağını pek bilemiyordu. Nihayet kilerin yanındaki küçük oda geldi aklına. Yürüdü, kapıyı açtı. Eh işte. Hiç de fena değildi. Yerde o güzelim acem halısı cennet bahçesi gibi seriliydi. Demek satılmamış. Duvardaki yeşili bol halı seccadede olduğu gibi duruyordu. Gel burada oturalım. Niko girdi ve sedire rahatça yerleşti. Salih kapının çalınışı ile hiç ilgilenmeyen anasını düşünüyordu. Merdiven başına kadar giderek seslendi. Ana, Niko gelmiş. Cevap yok. Beklemiyordu da zaten. Döndü. Hoş geldin bakalım. Biraz utangaç ilave etti. İkram edecek bir şey de yok galiba. Bırak Salih ikramı. Hemen gideceğim. Bak sana ne getirdim. Bohçayı açtı. Bir kat elbise, bir gömlek. Gülüyordu. Terzi Niko geldi dedim ya. Düşündüm ki hazırda elbisen yoktur. Yok değil mi? Salih yutkundu ama cesaretle yok dedi. Haydi giy şunu da bir göreyim. Ceket bol, pantolon uzundu. Niko, korktuğum kadar değil dedi. Yarım saatlik işi var. Haydi gidelim dükkana, çabucak yaparım. Salih yine yutkundu. Fakat aynı cesaretle peki dedi. Artık bu münasebete razıydı. Altından bir şey çıkıp çıkmayacağını, çıkarsa bunun ne olacağını umursamayacaktı. Dur da anama Allah ısmarladık diyeyim. Merdiveni çabucak çıktı. Anası sedirde donmuş gibi oturuyor. Çoban kayaya bakıyordu. Ana bak. Hı? Dönmedi. Gidip omuzundan tuttu. Bir bak hele. Donuk gözler ve bir hı daha. İyi mi ana? Ümit yoktu. Acele acele anlattı. Eğildi. Önce yüzünü sonra elini öptü ve Allah'a ısmarladık dedi. Akşama gelirim. Döndü. Kadın alçak bir sesle gidiyor musun dedi. Salih ümitle durdu. Tez geleceğim. Fakat hayır, anası Çobankaya'ya dalıp gitmişti. Geride kalan sadece gitmenin belli belirsiz tortusundan ibaretti. Kızları gitmiş, büyük oğlu gitmiş, kocası gitmişti. Salih de gitmişti. Dönen bir o idi. Fakat kadın artık Salih ve ötekiler gitmeden önceki günlerin sisleri içinde sallanıyordu. Yalnız gitmek vardı. Hepsi iyi ya, ayağıma ne giyeceğim? Niko sokak kapısının eşiğinde onu bekliyordu. Salih şapşal şapşal aranıyordu. Zoraki bir gülüşle, bu bayramlıkların altına da yarısı uçmuş postallar giyilmez ya dedi. Aldırma Salih, çarşıda bir şey yaparız. Salih birden eğildi, kilere çıkan dört basamaklı merdivenin yanındaki kapağı açtı. Burası ayakkabı dolabı yerine kullanılırdı. Nitekim içeride bir alay pabuç vardı, çıkardı. Babasıyla ağasının kunduraları, fotinleri, yemenileri, lastikleri ve mesleri. Fakat hepsi de küflenmiş, takır takır olmuş. Ümitsizlikle baktı kaldı. Niko onu çekti. Giy şunları şimdilik ama siliver de öyle. Bir çift yemeniyi gösteriyordu. Salih onun dediğini yaptı. Sokağa çıktılar. Yol boyunca bütün pencereler bir cümle arayan gözler ve aralık dudaklar vardı. Bu gözler onlar görünmez olduktan sonra birbirlerine dönüyor ve ancak o zaman aralık dudaklar kıpırdıyordu.